Ayrım 9.
Sürekli düş kurar, hayallere dalar, kendini kahramanca işler yapan biri, hayranlık duyulan bir spor yıldızı, bir sinema oyuncusu, buluşlar yapan bir bilgin, göz kamaştırıcı bir hekim, ülkesini birden kalkındıracak bir devlet adamı ya da kadınları ardından koşturan, yakışıklı ve zengin bir insan olarak görebilir. Düşüncelerini, duygularını kağıda döker, şiir yazar, günlük tutar. Kendine ilkeler saptar, sık sık değişen tasarılar yapar. Gelecek yıl okula çok başarılı olacağına söz verir. Tuttuğu günlükte ipe sapa gelmez düşünceler, çılgın hayaller, gerçekleşmeyecek özlemler, karamsar duygular yan yana yer alır. Kız erkek ilişkileriyle, cinsel duygularla ilgili görüşlerini yazar. Yazdıklarını kimsenin görmesini istemez. Günlüğünü kardeşinin ya da annesinin okumasına büyük tepki gösterir, öfke nöbetleri geçirir. Bunu özel yaşamına bir saldırı olarak yorumlar. Kendisi artık çocuk değildir, yalnız kalmaya gereksinimi vardır. Odasına kapanıp saatlerce hayal kurabilir. Oysa çocukluk çağında bir çocuk tek başına bir odada kalmaya katlanamaz. Bu nedenle çocuk odasına cezalandırmak için yollanır. Oysa bir ergen için odası onun özel sığınağıdır, kendini bulduğu yerdir. Bu çağda benlik kavramı sürekli iniş çıkış ve dalgalanma gösterir. Çünkü genç kendine yakışan bir kimlik aramaktadır. Kendini sürekli tartmakta, değerlendirmekte, eleştirmektedir. Kendisini ana babasından ve başkalarından ayıran özelliklerini öne çıkarmakta, benliğini yeni baştan düzenlemeye uğraşmaktadır. Benlik saygısı. Benlik kavramının, benlik imgesinin beğenilip benimsenmesi benlik saygısını, self-esteem oluşturur. Benlik saygısı, kişinin kendini değerlendirmesi sonunda ulaştığı benlik kavramını onaylamasından doğan beğeni durumudur. Kişi kendinde eksikler bulabilir, kendini eleştirebilir ancak kendini tümden olumlu bulup beğenebilir de. Kişinin kendini beğenmesi, kendi benliğine saygı duyması için üstün nitelikleri olması da gerekmez. Çünkü benlik saygısı kendini olduğundan aşağı ya da olduğundan üstün görmeksizin kendinden memnun olma durumudur. Kendini değerli, olumlu, beğenilmeye ve sevilmeye değer bulmaktır. Kendini olduğu gibi, gördüğü gibi kabullenmeyi, özüne güvenmeyi sağlayan olumlu bir ruh halidir. Benlik kavramının çarpıtıldığı durumlarda benlik saygısı da gerçekçi olmaz. Kendini en üstün, en güzel, en güçlü gören ve bu nedenle kıskanıldığını sanan bir kişide benlik saygısı çok yüksek olabilir. Büyüklük sanrıları olan bir paranoid kişideki benlik saygısı aslında yalancı bir benlik saygısıdır. Bu saygı benlik kavramının abartılmasından kaynaklanmıştır. Temel güvensizliğini kapatmak amacıyla şişirilmiş bir balondur, delinmeye mahkumdur. Tam tersi bir örnek. Benlik kavramını değersiz ve yetersiz bulan kişinin benliğine saygısı düşer. Örneğin ruhsal çöküntü, depresyon, İçinde olan kişi kendini o denli değersiz bulabilir ki canına kıyarak bu değersiz benlikten kurtulmaya çalışır. İnsanların çoğu bu iki aşırı uç arasında yer alır. Benlik saygısının kişinin geldiği aile, ana baba, eğitim düzeyi, meslekleri, ekonomik durumları gibi daha pek çok etkenle ilişkili olabileceği düşünülerek araştırmalar yapılmıştır. Bu amaçla özel olarak düzenlenmiş benlik saygısı ölçeği yardımıyla gençlerin benlik saygısını olumlu veya olumsuz etkileyen durumlar incelenmiştir. Elde edilen sonuçları özetleyerek sunalım. Ailenin sosyoekonomik durumuyla gençlerin benlik saygısının ilişkisi araştırıldığında varlıklı, yani üst sınıflardan gelen gençlerin %51'inde yüksek benlik saygısı saptanmasına karşılık alt toplumsal sınıflardaki gençlerde bu oran %38'dir. En üst ve en alt toplumsal sınıflardaki erkek gençler karşılaştırılınca benlik saygısı belirgin biçimde üst sınıf çocuklarında yüksek bulunmuş. Buna karşılık her iki sınıftaki genç kızlar karşılaştırılınca fark daha küçülmüş. Bunun açıklaması şöyle yapılmaktadır. Üst ve orta sınıflarda erkek çocuklara daha önem verilir. Her iki uçta yer alan gençler baba-oğul yakınlığı bakımından eşitlenince benlik saygısı da birbirine yakın çıkmaktadır. Ayrıca babanın işiyle gencin benlik saygısı arasında ilişki bulunduğu saptanmış. İlginç olan subay, polis gibi silah taşıyan babaların oğullarında benlik saygısının daha düşük bulunmasıdır. Ana babanın ilgisiyle gençteki benlik saygısının ilişkisi daha ayrıntılı olarak incelenince yukarıdaki bulguyu destekleyen sonuçlar elde edilmiştir. Gerçekten aile köylü olsun, kentli olsun, üst veya alt sınıftan olsun gencin benlik saygısı ana babasının ilgisi oranında yükselmektedir. Gencin sözel ifadesine dayanılarak yapılan soruşturmadan çıkan ilginç bulgu şudur. Ana babanın çocuğa ilgisiz davranışı onun benlik saygısını baskıcı ve cezalandırıcı bir tutumdan daha çok düşürmektedir. Bu da anlamlı bir sonuçtur. İlgisizlik demek çocuğa değer vermeme, sevmeme ve desteksiz bırakma demektir. Bu da umutsuzluğa, kendini değersiz görmeye yol açmaktadır. Oysa cezalandıran baba bir bakıma çocuğun iyiliğini isteyen, kendince onu düzeltmeye çalışan ilgili babadır. Hiç kuşkusuz benlik saygısı insanın en çok değer verdiği ana babasının kendine verdiği değere sıkı sıkıya bağlıdır. Ana babanın ittiği, değersiz bulduğu, umursamadığı bir çocuğun kendine saygı beslenmesi beklenemez. Bunun tersi de doğrudur. Benlik saygısı düşük bir kişide, başta ana babası olmak üzere onun için önemli kişilerin kendisini sevmediklerine, değer vermediklerine inanır. Çünkü sürekli etkileşim yoluyla çocuk kendisini ana babasının gözüyle görmeye alışır. Benlik kavramını onların değerlendirmesine yakın bir biçimde algılar. Bununla birlikte kişinin kendini algılamasıyla başkalarının onu algılayış biçimi tam bir uygunluk göstermez. Başkalarının bizi ne gözle gördükleri ne değer biçtikleri konusunda yaklaşık bir düşüncemiz olabilir. Kimi zaman kendimizi başkalarının bizi gördüğünden daha yukarı, kimi zaman daha aşağıda bir yerlere yerleştiririz. Örneğin çok tutkulu bir genç okul başarısını tek doyum amacı olarak görüyorsa başarısını yetersiz bulabilir. Kendine saygısı düşüktür çünkü o kendinden hiç memnun olamayan, daha iyisini bekleyen, sürekli ideal benliği arayan kişidir. Ancak hemen belirtmeliyiz ki gençlik çağında genellikle başarısı yüksek olanların benlik saygıları da yüksek bulunmaktadır. Buna karşılık azınlık grubundan gelen bir genç not ortalaması yüksek olsa bile benlik saygısı daha aşağıda kalmaktadır. Kulüplere, derneklere giren gençlerin benlik saygısı da genellikle yükselmektedir. Ana babanın ayrılmış olması gencin benlik saygısında biraz düşmeye neden olmaktadır. Buna karşılık ana babasından birinin ölmüş olması benlik saygısını düşürmemektedir. Ayrılmış eşlerin çocuklarında daha sık bunaltı belirtileri ve psikosomatik hastalıklar gözlenmektedir. Ayrıca boşanma sırasında annesi 30 yaşından küçük olanlarla 30 yaşından büyük olan gençlerin benlik saygısı arasında fark bulunmuş. Anne yaşı büyüdükçe gençteki benlik saygısı da o ölçüde yükselmektedir. Annesi yeniden evlenmiş gençlerin benlik saygısında ise düşme görülmektedir. Aile içinde kardeş sayısı ile doğum sırası göz önünde tutularak yapılan araştırmalarda ilginç bulgular vermektedir. Tek çocukların kardeşleri olan çocuklara göre daha yüksek benlik saygıları vardır. Tek çocuk erkekse benlik saygısı yükselmektedir. Bu sonuç kuşkusuz tek çocuğa, hele tek erkek çocuğa ailede verilen ilgi ve değerle orantılıdır. Bunun gibi kardeşleri hep kız olan bir genç erkekte, hep erkek kardeşi olan bir genç erkekten daha yüksek benlik saygısı görmektedir. Benlik saygısı düşük bulunan gençlerin son 5 yıl içinde gösterdikleri ruhsal belirtiler araştırılmış ve uykusuzluk, sinirlilik, iştahsızlık, baş ağrısı, çarpıntı, karabasan, tedirginlik gibi belirtileri daha yüksek oranda gösterdikleri saptanmış. Bu sonuç benlik saygısı ile ruh sağlığının yakın ilişkisini vurgulamaktadır. Gerçekten benlik saygısı yüksek olan kişide kendine güven, iyimserlik, başarma isteği, zorluklardan yılmama gibi olumlu ruhsal nitelikler bulunur. Buna karşılık benlik saygısı düşük bir kimsenin kendine güveni azdır, kolay umutsuzluğa kapılır, kısacası ruhsal belirtiler geliştirmeye daha yatkındır. Benlik saygısı yüksek gençler başarıya çok önem verir ve yarışma gerektiren uğraşları seçerler. Benlik saygısı yüksek bulunan gençlere başkalarının kendilerini nasıl değerlendirdikleri sorulmuş. Bunların %90'ından çoğu başkalarının kendilerini sevilen, sayılan, beğenilen, arkadaşlığı aranan, iyi huylu kişi olarak gördüklerine inandıklarını belirtmişlerdir. Başka bir deyişle kişinin benlik saygısı ile başkalarınca da değerli bulunduğuna ilişkin inancı birlikte gitmektedir. Buna karşılık benlik saygısı düşük çıkanlar başkalarının onları hayalci, sinirli ve tedirgin bulduklarına inanmaktadırlar. Doktor Füsun Çetin, Rosinger benlik saygısı ölçeğini ülkemizde 205 liseli gence uygulayarak yüksek, orta ve düşük benlik saygısının birçok değişkenle ilişkisini incelemiştir. Elde edilen önemli bulguları özetleyelim. Benlik kavramının değişkenliği ile benlik saygısı arasında yakın ilişki vardır. Benlik saygısı yüksek çıkan gençlerin benlik kavramları en az değişkenlik göstermektedir. İnsanlara güvenme ile benlik saygısı arasında da sıkı bir ilişki bulunmuştur. Benlik saygısı yükseldikçe insanlara güven de artmaktadır. Gençlerdeki depresyon bulguları ile benlik saygısı da sıkı ilişki göstermektedir. Depresyon belirtisi olmayan gençlerin çoğunun benlik saygıları yüksektir. Depresyon belirtileri arttıkça benlik saygısında düşme gözlenmektedir. Ayrıca gençlerde yalnızlık, içe dönüklük ve hayalcilik eğilimi arttıkça benlik saygısı da o oranda düşmektedir. Kimlik. Çocuk ana babasını kendine örnek alarak onlarla özdeşleşerek kişilik geliştirir demiştik. Gerçekten çocuklukta ana babaya benzemek çocuğa yetmektedir. Çünkü çocuk gözünde ana babası en akıllı, en sevimli, en güçlü ve yanılmaz yaratıklardır. İlkokul çağında ise öğretmen en iyi, en üstün örnektir onun için. Oysa ergenlik döneminde işler değişir. Ana baba artık kusursuz örnek olmaktan çıkar. Genç eleştirici gözlerle baktıkça beğenmediği, kendine aykırı gelen pek çok özellikler bulmaya başlar. Artık onlar her şeyin en iyisini, en doğrusunu bilen yanılmaz kişiler değildir. Kısacası çocukluk çağında oluşan kişilik ya da benlik olumlu özdeşimlerin birbirine katlanmasından oluşan bir benliktir. Çocuk kendisini ana babanın bir benzeri ya da kopyası olarak algılar, bununla da övünür. Başka bir deyişle çocuk ana babaya tam benzemese de onların bir uydusudur. Kendisini onlardan ayrı düşünemez, onlardan başka olmayı da düşlemez ama babanın uydusu olmaktan mutludur. Oysa gençlik çağında genç, bu özdeşim örneklerini yeni baştan değerlendirir, süzgeçten geçirir. Bir bölümünü benimser, bir bölümünü de yatsır. Kendisine yeni özdeşim örnekleri bulur. Bunlar yaşıtı arkadaşları ve ev dışında hayran olduğu, beğendiği bir öğretmen, bir sporcu, bir yazar, bir politikacı olabilir. Genç beğendiği bu kişilere öykünür. Onları kılıklarıyla, oturup kalkışlarıyla, konuşma biçimleriyle, görüşleri ve davranışlarıyla bir süre kendinde yaşatır. Sonra başka bir örnek seçip onunla özdeşim yapar. Bu özdeşim denemeleri gencin kendi üstüne en yakışacak elbiseyi bulana kadar elbise çıkarıp giymesine benzer. Deneye deneye genç kendini en uygun benliği bulmaya çalışır. Kişilikten kişiliğe girer ki bu geçici kişiliklere sanki ben, as if personality adı verilir. Bu denemeler sonunda genç kendine yeni bir benlik ya da benlik kimliği, ego identity oluşturur. Erikson'un dediği gibi kimlik oluşumu özdeşimlerin bittiği yerde başlar. Bu yeni benlik özdeşimlerin birbirine yamanmasından oluşan bir benlik değil, parçaların toplamından öte yeni bir bireşimdir. Kimlik duygusu gelişmiş bir genç, kendi benliğinin sürekliliğini algılayan, kendine yabancı görünmeyen, nereden gelip nereye yöneldiğinin bilincinde olan kişidir. Kendine özgü duyguları, düşünceleri, amaçları, kendi geliştirdiği inançları, bir yaşam ve dünya görüşü vardır. Gelişmesi sırasında üstlendiği değişik roller ve değişik etkilere karşın benliğinin tutarlılığını ve sürekliliğini kavrar ve ona göre davranır. Tüm bağlardan kopuk bir kimlik düşünülemez. Aile bağlarıyla, arkadaş ilişkileriyle, meslek seçimiyle, toplumdaki konumuyla, amaçlarıyla, dünya görüşü ve yaşam anlayışıyla birlikte var olabilen bir duygudur bu. Başka bir deyişle kişi kendini hem herkesten başka hem de çevresiyle anlamlı bağlar kurmuş biri olarak görür. Benliğinin sınırları kesin çizgilerle çizilmiştir ancak belli bir çevre ve ortak değerler dünyasıyla da bağlar kurmuştur. Erikson'un dediği gibi, İnsan belli değerleri ve gelenekleri içeren bir kültür içinde yaşar, hem de bu kültürü kendi içinde yaşatır. Bu belli bir yere bağlanma, belli bir yere ait olma duygusudur. Açıklamaya çalıştığımız bu bütünlükten ve süreklilikten yoksun bir insanın benliği gene vardır ama kimlik duygusu yoktur. Kimlik duygusu açık denizde giden bir gemiye yol gösteren pusula gibidir. Kimlik duygusu iyice oluştuğu zaman kişi kendisini hem özerk bir kişi olarak görür hem de değer verdiği çevresinde benimsendiğini ve onaylandığını duyar. Özerk bir kişi olmakla toplumun uyumlu bir üyesi olmayı bağdaştırmıştır. Kimlik bunalımı, identity crisis. Benliğin oluşumu birçok deneme ve yanılmadan, birçok engeller aşıldıktan sonra gerçekleşebilir. Oysa ergenlik döneminde benlik güçsüzleşir. Bir yandan alt benliğin, bir yandan da dış çevrenin baskısı altındadır. Alt benlikten kaynaklanan ve doyum arayan cinsel dürtüler benliği zorlar, düzenleme yeteneğini zayıflatır. Hızlı büyüme ile ortaya çıkan beden gücü ve değişen beden imgesi de benliği yeni uyumlara iter. Artan saldırganlık dürtülerini dizginlemek için benlik aşırı çaba harcar. Öte yandan çevrenin değişen ve artan istemleri ve beklentilerini karşılamak durumundadır. Bu dönemde benliğin yoğun bir düzenleme, yeniden örgütleme çabası başlar. Erikson gençlik çağının bocalamasını bir hastalık değil, olağan bir bunalım olarak nitelendirir. Ona göre gençlik bunalımı gencin kendi kimliğini arayış bunalımıdır. Identity crisis. Genç yeni savunma yolları geliştirmekte, özgür denemeler yapmakta, iç ve dış baskıların üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Mayın tarlasında yürüyen bir askerin kendine çıkış yolu bulmak için duraklayarak, dolanarak yol almasına benzer bir çaba göstermektedir. Mayın tarlasını geçmek zorundadır, geçemezse kurtuluş sınırına ulaşamayacak, kendini erişkinler dünyasında yönetecek özgür kimliğine kavuşamayacaktır. Mayın tarlasını aşmaktan korkan bir genç ise yeni bir kimlik edinmekten vazgeçip ana babasının uydusu olarak kalacaktır. Erikson, gencin kimliğini oluşturma çabalarının yoğunlaştığı gençlik çağını bir bekleme ve askıya alma dönemi, psychological moratorium olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle gencin bocalaması, değişkenliği, çelişkili davranışı bir hastalık değil, doğal ve gelişimsel bir bunalımdır. Başka yazarlarda gencin geçirdiği bocalamayı geçiş bunaltısına, transitional anxiety bağlamaktadırlar. Genç kendi kendini yeniden yaratmanın, kabuk değiştirmenin sancılarını çekmektedir. Çünkü başkalarından değişik olmak kolay değildir. Özgür ve bağımsız olmayı istemek kolay ancak bağımsızlığını nasıl kullanacağını bilmek güçtür. Bu nedenle ana babasından değişik olmak için baş kaldıran bir genç kendini bir süre boşlukta bulur, kendini dayanıksız ve güvensiz görür. Bu nedenle ana babanın uyduluğundan kurtulayım derken yaşıt kümelerinin egemenliği altına girer. Deneye yanıla bir uçtan ötekine gide gele kendi aradığı benliğine yaklaşır. Sıradan biri olmakla herkesten başka olmak arasında bir yerde karar kılar. Çocukluk yıllarında ailenin toplumsal konumu, eğitimi, zenginliği gence toplumda belli bir saygınlık kazandırır. Gençlik çağında bu özellikler genç için övünç kaynağı olmaktan çıkarlar. Bir yandan ailenin sağladığı olanaklardan bol bol yararlanır ancak küçümseyici bir tutumda takınır. Çünkü ona gerekli olan kendi yetenekleri ve kendi çabasıyla elde edilecek bir saygınlıktır. Bu nedenle birçok genç belli bir alanda çok başarılı olan babasının mesleğini seçmek istemez. Babasının gerisinde ya da gölgesinde kalmaktan korkar. Babasının çok güçlü, çok başarılı olmasıyla övünen çocuk değildir artık. Tersine babasının başarısını ve gücünü kendi bağımsızlığı önüne dikilen bir engel gibi görür. Babasından ayrı bir yol tutarak kendini kanıtlamayı amaçlar. Örneğin ünlü bir devlet adamının oğlu pek seyrek olarak politikayı kendine meslek olarak seçer. Seçse bile sürekli olarak babasıyla karşılaştırılmanın ezikliğini duyar. Başarılı da olsa ya babasına erişemediği söylenir ya da babasının adına yaslanarak yükseldiği ileri sürülür. Varlıklı bir ailede büyüyen bir genç için en doğal geçim yolu aile işini sürdürmek veya babasıyla birlikte çalışmaktır. Oysa birçok genç kendini başka bir alanda kanıtlama dürtüsüyle bu rahatlığı tepip babasının hiç onaylamadığı bir mesleğe yönelebilir. Hiç kuşkusuz bu yol çetin yoldur. Ailenin sağladığı olanakları bırakıp kendi başına belirsiz bir serüvene atılmayı genç çok pahalı ödeyebilir. Bununla birlikte ailenin sağladığı olanaklara dayanarak yaparak, aile geleneğini sürdürerek kendini kanıtlayan gençler de vardır. Okuması olmayan tüccar babanın edindiği varlığı daha da artırarak kendini kanıtlayan evlatlar da vardır. Kimlik karmaşası. Kimlik bunalımı atlatılması gerekli doğal bir gençlik hastalığı olarak tanımlanabilir. Kimi gençte belli belirsiz geçer, kiminde de ağır belirtilerle kendini gösterir. Çağın sonuna doğru genç durulur, oturur. Benlik kavramı netleşir, benliğine saygısı artar. Kendi kendisiyle ve çevresiyle çatışması yatışmış, uzlaşma sağlanmıştır. Kendine bir yol çizmiş, amaçlar belirlemiştir. Cinsel kimliği yerine oturmuş, insan ilişkilerini düzene koymuştur. Kimi gençte kimlik bunalımı ağır geçer ve çok uzar. Gençlik çağının çalkantısını, belirsizliğini ve bocalamasını atlatamaz. Bunalımları gittikçe artan boyutlara varır ve uzamış gençlikte sürer gider. Benlik kavramı belirsiz ve yerine oturmamıştır. Böyle gençler ne istediklerini, nereye yöneldiklerini bilmezler. Karar veremez, kalıcı seçimler yapamazlar. Bir mesleğe yönelseler de istediklerinin bu olduğundan emin değillerdir. Yüksek öğrenime başlayıp 1-2 yıl sonra birdenbire "Benim burada işim ne?" diye kendi kendine soran gençler vardır. Bu gençler kendilerine belli bir yön çizemeyen, bir yerde kök salamayan gençlerdir. A. Miller'ın Satıcının Ölümü adlı oyununda oğullardan biri 34 yaşındaki Biff anasına şöyle der: "Anne, ben bir şeye tutunamıyorum. Şöyle veya böyle bir yaşama sarılamıyorum." R. Gray'in Kayak Serserisi adlı romanının kahramanı içinde ne aile ne bağlılık önemlidir. Kız arkadaşına şöyle der: "Bir kız, bir erkek bir araya gelince ardından evlilik gelir, çocuklar gelir, iş gelir, sorunlar gelir. Artık bu ilişki sevgi ilişkisi olmaktan çıkar, günlük yaşam olur. Biz bunu istemeyiz, değil mi?" Miras yediler jet sosyete üyeleri içinde kimlik karmaşası çekenler vardır. Zübbeliği meslek edinmişlerdir. Çalışanlara, yuva kurup düzenli bir yaşam sürenlere küçümseyerek bakarlar. Tatlı hayat sürdüklerini sanırlar, ancak boşluk içindedirler ve can sıkıntısından patlarlar. Bir serüvenden ötekine atlayarak içlerindeki boşluğu kapatmaya uğraşırlar. Erikson, kimlik karmaşasını yaşayan genci şöyle tanımlar: "İnsanlara yaklaşma ve sıkı ilişkiler kurmada başarısızlık gösterir ve bunun sonucu yalnızlık çeker. Uygun olmayan rastgele kişilerle arkadaşlık eder. Çalışamama, kendini bir işe verememe, dikkatini toplama güçlüğü belirgindir. Yarışmadan kaçar ve yeteneklerine uymayan işlerde kendini tüketir. Ailenin ve toplumun onaylamadığı rollere girer, ters ya da olumsuz kimliğe bürünür. Zaman kavramları belirsizdir ve zamanın bir değişme getireceğine inancı yoktur." Kimlik karmaşasına giren bu gençlerde benlik sınırları iyi çizilmemiştir. Bu nedenle çok yakın insan ilişkileri onları ürkütür, benliklerini yitiriyormuş duygusuna kapılırlar. Örneğin iki sevgili cinsel birleşme sırasında benliklerinden çıkıp kaynaşırlar bir süre için. Böyle bir kendinden geçme durumu kimlik karmaşası içindeki bir kişiyi paniğe sokabilir. Çünkü onun bağlılığı birbirini bütünleyici ve karşılıklı değildir, yüzeyseldir. Karşısındaki kişi de kendini görür, onu kendi özseverliğini, narsizmi yansıtan bir ayna gibi kullanır. Benlik karmaşasından kurtulmak için bu gençler değişik yollara başvururlar. Dış ülkelere göçüp yerleşerek, uyruk değiştirerek, din değiştirerek kendilerine yeni bir kimlik bulmaya çalışırlar. Durmadan iş ve yer değiştirirler. Kısa süren başarılı çalışmalar da yapabilirler, ancak sürdüremezler. Düzenli yaşam onlara sıkıcı gelir. Başkalarına benzemekten nefret ederler ama bir kimse olmayı da beceremezler. İrade bozukluğu ve amaçsızlık belirgin özelliklerdir. Kimlik karmaşasının ağır biçiminde sınır kişilik, borderline personality ya da sınır şizofreni adı verilen klinik bir görünüm ortaya çıkar. Kişi zaman zaman gerçekle bağını kopararak psikotik belirtiler geliştirebilir. Bunaltı çeker, kimi zaman depresyona girer çıkar. Kimi zaman iç tepisel, impulsif davranışlar gösterir, intihar girişimi yapabilir.